İran'ın tüm ekonomik aktivistlerinden selamlar. Umarım iyisinizdir. Temas kurma konusunda bir eğitim ses dosyasıyla daha hizmetinizdeyiz. Hatırlarsınız, önceki 3 bölümde satış sürecinden bahsetmiştik ve bu sürecin 7 aşamaya ve 7 parçaya bölündüğünü vurgulamıştım. Aslında bu 7 parçayı bir şekilde yönetmeniz gerekiyor. Bu 7 parçayı birbirinden ayırabilmeniz için bu görevleri doğru bir şekilde yerine getirebilmeniz gerekiyor. Önceki 2 bölümde potansiyel müşteri yaratmayı detaylı olarak konuştuk. İşletme okulunun videolarında potansiyel müşterilerin nasıl artılacağını görsel olarak öğrettim. Hatta bazen Arad Branding web sitesinde öğretildi. Peki müşterilerinizi çekebileceğiniz ihracat pazarlarında sonsuz müşteri var. Çok fazla da var. Şu anda konuşuyoruz ve siz de dinleyicisiniz. Bilin ki insanlar bu saniyede ürününüzü arıyor. Ancak çekmemeniz müşterinizin olmadığı anlamına gelmez. Hayır. Çekim yasası ayrı bir konudur. Ve çekicilik hakkında, kişilik hakkında birkaç kez konuştuk. Müşterileri nasıl çekeceğimiz, pazarları nasıl bulacağımız, pazarı nasıl kuracağımız hakkında birkaç kez konuştuk. Tüm bunlardan bahsettim ve şimdi bir sonraki adımlara geçmek istiyoruz. Hazırlıkla ilgili önceki ses dosyada görüşmeden bahsetmiştik. Bu da demek oluyor ki aramadan önce hazırlanmalıyım. Ne yapmak istediğimi, neye ihtiyacım olduğunu, hangi egzersizlerin olduğunu bilmeliyim. Her şey yolunda mı? Önceki dosyada defalarca bahsetmiştim. Aslında tam ve kapsamlı ve bu bölümde, bu aşamada arama yapmaktan bahsedeceğiz. O yüzden kendi kağıt kalemlerinizi ve not defterlerinizi getirin ve bu aşamaya girelim. Ve tüm ileri gelenler için gerekli açıklamaları ve gerekli yönlendirmeleri isteyeceğim. Notlar alınmalı çünkü tüm temel bilgiler unutulmuş ve başarılı olmak için yazmanız, pratik yapmanız, gözden geçirmeniz ve başvurmanız gerekiyor. Arama yaparken 3 şey önemlidir. İlk olarak araç ve arama yapmanın yolu. Aslında iletişim şekli nedir? Müşterilerinizle e-mail, fax, mektup yoluyla iletişim kuruyorsunuz. Bunların hepsi tek yönlü iletişim. Yani mesaj gönderiyorsunuz ve artık size cevap verip vermeyeceğini bile olmuyor. Belli olmuyor, bilmiyorsunuz. Mesaja hiç bakacağı da belli değil. Bu mektubunuz, bu mesajınız, bu sözünüz alındı ya da alınmadı. Teslim edildi mi? Hiç net değil bunlar. Bu nedenle e-posta, fax veya mektup gönderirken dikkatli olun. Metnimizin müşterinin kendisi tarafından bilinmemesine dikkat edin. Dolayısıyla geçmişte kullanılan ve hala birçok sitede tartışılan bu üç yöntem sürekli şunu yapın diyorlar. Ben şahsen bunu katılmıyorum. Ve bir bakıma iletişim yüzyılı olan günümüz yüzyılında bu geleneksel yöntemlerin teknoloji açısından demode olduğunu düşünüyorum. Daha kolay yollar varken başka kim e-posta gönderiyor? Şimdi kim fax çekiyor? Başka kim mektup gönderiyor? Kim yayınlıyor? Bu nedenle bu yöntemler günümüzde iş dünyasında pek yaygın olmayıp çok az kullanılmakta ve kısa sürede geçerliliğini yitirecektir. Bilirsiniz, aynı metni kullanarak dolaşıyoruz. Ancak mesajlaşma denilen başka bir yerde, sosyal ağlarda sohbet etme denilen bir yerde var olan mesajlaşma programlarında. Evet, messengerlerde sohbet edebiliyorum. Artık mektup yazmıyorum. O kişinin sosyal ağı var. Mesajlaşması var. Aslında bir şekilde. Ben de aynı WhatsApp'dayım. Ancak İran'daysa. İran dışındaysa Telegram ve çeşitli programlar var. Ancak Viber iletişim yoludur. Hatta Facebook'ta bulunan çeşitli mesajlaşma programları ve çeşitli messengerlar bu imkanı ve kuşalları sağlar. Müşterilerinizle yazılı ve hatta sesli olarak iletişim kurabilirsiniz. Yani bu yöntem aynı geleneksel mesajların yerinin aldı ve aynı zamanda oldukça çevrimiçi ve o anda alıp okuyup okumadığını biliyor ve mesaja nasıl tepki verdiğini anında gönderip alabilirsiniz. Diğer bir iletişim yolu ise telefondur. Yani cep telefonu veya sabit hatla, hatta VoIP alanını kullanarak veya sosyal ağlarda, sosyal mesajlaşma programlarında internet araması yapma olanağına sahip internet alanlarını kullanarak da arama yapabilirsiniz ki bunu WhatsApp aracıyla arayabilir ve onlarla telefonda konuşabilirim. Hatta bu iletişim görsel olarak da kullanabilir. Bu da karşı tarafın beni daha güzel görmesi anlamına gelir. Evet, dünyada kullanılan bunlar modern şeyler ve ülkemizde birkaç yıldır altyapıları sağlanıyor. Ve siz de bugün bunları biliyorsunuz. Artık ayrıntıya girmeyeceğim. Geleneksel olarak var olan diğer iletişim günümüzde de mevcut. Yüz yüze iletişim en üst düzey iletişimi getiriyor. Güven oluşturmada en kolay iletişim düzeyini getiriyor ve bir şekilde pahalı. Yani ucuz değil ama telefon iletişimi, sohbet, mesaj, görüntülü görüşme alanı ve bu modeller ucuz. Başka bir ülkeden biriyle tanışıp konuşmak istersen bu ona pahalı olur, bana da pahalı olur. Ancak güven oluşturma yüksek aşamada olduğundan geçmişte de kullanıyordu. Bugün de kullanılıyor ve öğrenmenizi ve faydalanmanızı önerdiğim yöntem. Yani görüşme yapmanın sorunlarından biri yol ve yöntem tartışması. İkinci konu ise içeriğin tartışılması. Dolayısıyla telefonla, mesajla veya yüz yüze iletişim kurmak istediğimi varsayıyorum. Belirtmek, arama yaparken aramayı kastetmiyorum. Yani telefonu kastetmiyorum. Bunu bağlantı kurmada istiyorum. Şimdi içerik. İçerik ne anlamına geliyor? Yani konuşma metniniz, müzakere metniniz aslında farklı diyaloglar ve senaryo şeklinde var olan metin ve bununla bağlantılı olarak müşteriyle konuşmamız gerekiyor. Diyalog. Böylece konu sohbetimizin metninin ikinci konusu olan iletişim aracı ve yolu haline geldi. Bahsetmek istediğim içerik ve şimdi bu içeriğin metni sunulmalı. Eğer metni mesaj şeklinde bilgilenmek istiyorsa aracı ve yolu mesajdır demektir. Sosyal ağda onunla mesaj alışverişinde bulunmak ve konuşmak istiyorum. Dolayısıyla bu metin, bu sunum modelindeki üslubu içermiyor. Herkes kendi tonuyla şarkı söyleyebilir. Üç kelimeyi bir araya getiriyorum ve bu üç kelimeyi üç farklı tonla okuyabiliyorum. Bu üç kelimeyi bir araya getirip üç farklı tonla okuyup okumayacağınızı görmeniz çok önemli. İlk kelime ben, ikinci kelime sevmek, üçüncü kelime ise seni seviyorum. Bu yüzden farklı tonlarla pratik yapıp bunu size kısa mesaj formatında iletirsem ne anlam ifade ettiğini görmek için okumak istiyoruz. Seviyorum diyorsun. Yani bu kişi beni seviyor. Bunu kastediyorsun. Dikkat edin, şimdi anlattım. Tekniğinde nerede vurgu yapabileceğini, nerede vurgu yapabileceğini ve kelimeleri görmek istiyorum. Ve sonra göreceğiz ki anlam tamamen değişiyor. İzleyicinin aktarmak istediği başka bir kavram daha var. Diyelim ki bir izleyici size bu cümleyi söylemek istiyor. Yani ilk olarak beni sevdiğinde onun beni kişisel olarak sevdiği hissine kapılıyorsunuz. İkinci mod. Bu modu beğendim. Yani ben de bu kişinin inanmadığını ve o kişinin hikayeye inanmanız konusunda ısrar ettiği izlenimini veriyor. Gerçekten beğendim. Şimdi bu şekilde de olabilir. Beğendiğimi söyleyin. Bu durum beni bu kişiden başka kimsenin sevmediğini, beni seven tek kişinin de bu kişi olduğunu anlamak istediğini anlamına gelir. Ve hatta bunu farklı tonlarda, farklı modeller ile okuyabilir. Farklı konseptler oluşturabilirsiniz. Yani bu teknik metinde net olmayan bir sunum tekniğidir. Ve okuyucu olarak bu metinden, bu içerikten ne anlayacağız? Size kalmış ve bunu Öğrencilerime defalarca anlattım. Bir de edebiyat var. Okuduğunuz bu model kastedilmiş olsun ya da olmasın, aklınıza başka bir şey geldi ve siz gelip başka bir model seçtiniz. Bu nedenle arkadaşlar veya aileler arasında ne yazık ki bu metin biçiminde meydana gelen birçok çatışma ve kavgayı görüyorsunuz. Yani geçmişte anlaşmazlıklar e-posta, hatta faks veya mektup yoluyla aktarılmıyordu. Ve yavaş yavaş sosyal ağlar gelip bu metinler popüler hale geldikçe çatışmaların, kavgaların, anlaşmazlıkların miktarı arttı. Yanlış anlaşılmalar dediğimiz bu yanılgılar yüzünden ortaya çıkıyor. Çünkü metin kendine ait bir tonu yok. Ve bu şahsın bu cümleyi bize nasıl bir edebiyatla, nasıl bir anlayışla, hangi yöntem ve stratejiyle anlatmaya çalıştığını anlamak mümkün değil. O yüzden efendim ne demek istediğini %100 anladım anlamına çok fazla düşünmeyin. Hatta bu üç kelimeyi soru olarak da sorabilirsiniz. Çok beğendim. Üstüne soru işareti koymak gibi. Belki de yazılı olarak soru işareti yok. Cümle soruyken dikkat edin. O yüzden lütfen bu konuları ve teknikleri anlayın. Bir arama yaparken ister metin alanında olsun, ister telefon alanında olsun, ister ses olsun, ister artık bir resim olsun, ister varlık yoluyla olsun. Anlatmak istediğimi doğru bir şekilde aktarabilmeliyim. Ürünü gerçekten satabilmem için uygun bir sunum yapabilmem ve müşterimi onu etkilemeye ikna edebilmem için ve aslında amacın ne olduğunu kontrol edeyim. Allah'ın izniyle daha sonra detaylı olarak konuşacağım. Bu nedenle sunumda anlattığım tekniği önemlidir. Müzakere tekniği önemlidir. Müzakere tekniğinden bahsederken satış psikolojisi de önemlidir. Müşteri ilişkilerinde samimiyet önemlidir. Görgü kuralları önem kazanıyor. Sorular ve cevaplar var olan teknikler önem kazanıyor. Bilginin sağlanması, becerilerin sağlanması, onayların ve lisansların sağlanmasının tartışılması önemlidir. Bir de tekniğimiz var. Hikaye anlatma, hikaye anlatma, anlatma tekniği önemlidir. Emir verme tekniği önemli. Haber niteliğinde bir cümleyi ifade etmek istiyorum, önemli. Onu bilgilendirmek, bilgimi, farkındalığımı aktarmak istemem de önemli. Böyle cümlemin bir hissi olmalı, duyguları olmalı. Peki ben ona nasıl bir istekte bulunabilirim? Tüm bunlar sunum konusunda önem kazanıyor. Bu yüzden doğru aracı ve yolu seçmeyi iyi öğrenmelisiniz. İkincisi ise içeriğiniz ve metniniz doğru olmalı. Ses tonu ve diyalog senaryosu doğru olmalıdır. Üçüncüsü ise sunum şekli doğru olmalıdır. Tüm eğitimlerin bu üç yol doğrultusunda temas kurma şeklinde olması. Dikkat ettiyseniz çare yapma konusunda verdiğimiz tüm iş eğitimleri temelde bu üç noktayı referans alıyor ve ayrıntılara giriyor ve öğreniyor. Peki ortada telefonla satış tekniği dediğimiz sonumu kısmında teknikler var ki o da özellikle önemli. Arkadaşlarım, öncelikle size birkaç teknik anlatacağım. Bunları yazacağım. Kendinize göre numaralandıracağım ve size öğretmek istediğim 14 kutsal tekniği öğreneceğim. Öncelikle sevdiklerim, arkadaşlarım, en önemli kısım hazırlıktır. Zihninizi hazırlamaktır. Ellerinizi, ayaklarınızı ve benzer hazırlamak anlamına gelmez. Zihniniz hazır olmalıdır. Stres yapmayın. İşiniz için stres yasaklanmıştır. Hazır değilseniz satış senaryosunu sunun. Önceki dosyalarda ders vermiştim. Metni sizin için hazırladım ve gidip danışmandan satış senaryosunu almanız konusunda ısrar ettim. Ve bu dosyayı dinlemeyen arkadaşlar mutlaka ses dosyayı dinleyin ve müzakere sırasında yanınızda kağıt ve kalem bulundurun ve müşteriyle yaşanan konuşmaları yazın. Ortaya çıkan konuşmaları bir yere yazmalısınız ki bu noktaları müzakerelerinizde kullanabilir ve bu yazılardan faydalanabilirsiniz. Yazıp unutmayın. Yazıp nerelerden yararlanabileceğinizi ve kullanabileceğinizi bilmelisiniz. Zamanla deneyimleriniz artacak ve toplantılara giderek daha az gelmeye başlayacaksınız. Bu arada uzmanım, ben sana öğreteceğim. Sen de yöntemleri öğreneceksiniz, merak etme. Çok hızlı bir şekilde yöntemler sizin için kolaylaşacak. Hatta bu becerilere ulaşacaksınız. Ama ikinci şey, zihnimizi hazırladıktan sonra ikinci şeye yazmam gereken bir hedefim var. Zihinsel bir oyunu hedefidir. Canlarım, amaç ürünü satmaktır. Tüm bölümlerde bu prensibe dikkat ediyorum. Bu yüzden hedefin çok önemlidir. Olduğunu anlayın ve bilin. Hedefsiz hiçbir şey yapmayın. Televizyon izlerken, haber dinlerken, gazete okurken hiçbir hareket yok. Lütfen işi yapmadan önce kendinize söyleyin. Amaç nedir? Ne yapmak istiyorum? Neden şu anda Instagram'da geziniyorum? Hangi amacı arıyorum? Lütfen amaçsız herhangi bir hareket yapmayın. Arabanın içinde oturuyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Amaç nedir? Hedefinizi belirleyin. Ardından arabaya binin ve hareket edin. Lütfen amaçsız hiçbir şey yapmayın. Neden bir müşteriyle iletişim geçtiniz? Neden onunla bu konuşmaları yapıyorsun? Neden teyzenin yanında oturuyorsun? Neden arkadaşınla bu diğer konular hakkında konuşuyorsun? Önce hedefi belirleyin. Hedefe ulaşmak için doğru araç mı seçildi? İçerik doğru seçilmiş mi? Sunum şekli seçilmiş mi? Hedefe yaklaşıyor musunuz? Hedefi vurdun mu? Yoksa hayatınızın asıl amacından uzaklaşıyor musunuz? Amacı ve hedefi belirleyin. İş hikayesinde amaç ürün satmaktır. Artık hazırım. Kafamda bir hedef belirledim. O kadar çok şey söyledim ki. Dedim. Aklın kraliçesi haline geldiğini vurguladım. Şimdi ses tonum üzerinde çalışmam gerekiyor. Sakin görünen ve stresli olmayan bir insan olmak istiyorum. Baskın görünmek. Müzakerelerimde otoriteyi, profesyonelliği ve uzman olmayı uygulayabilirim. Parti beni dinleyerek bunun nasıl çalışacağını bilen bir uzman olduğunu anlıyor. Hesap açmak mümkündür. Geri gelip benden al diyorsun değil. Ben uzmanım. Hayır. Bu kelimeyi söylemiyorsun. Daha fazla bilgiye sahip olduğunuz ve insanların bunu kendilerinin tanıması gerektiği konusunda kendi bilginiz doğrultusunda konuşuyorsunuz. Bunu onların beyinlerinde zorla yerleştirmek için değil. Ve bunun olduğunu gördüklerinde bunu inanmıyorlar. Ve hatta size bile güvenmiyorlar. Bu yüzden kendinize yatırım yapmalı ve çalışmalısınız. Böylece bu müşterinizin zihninde gerçekleşir. Bu yüzden kendiniz üzerinde çalışın ve pratik yapın. Size birçok egzersiz verdim. Tekrar vereceğim. İyi bir kitap okumanızı öneririm. Ancak herhangi bir kitap değil, amacı olan bir kitaptır. Bir hedefiniz olsun ve ardından kitabı kendiniz seçin. Bol bol podcast dinleyin. Bol bol dinleyin. Arabadasınız ya da spor yapıyorsunuz demektir. Müzik dinlemek yerine podcast dinleyin. Podcast dinleyin ve bol bol işletme okulu izleyin. Bol bol dinleyin. Kulaklarınızın ve gözlerinizin farklı tonlara ve edebiyata alışmasını sağlayın. Ve ardından pratik yapın. Elinizdeki telefonu kullanarak sesinizi kaydedin. Çok fazla kayıt yapmak istemiyorsunuz. Dosyamı görmek kaç dakika sürer? Bunun hakkında konuşmaya başlıyorsun. O zaman kendi kendine konuşmayı sevip sevmediğini bak. 3 kez daha dinleyin. Bir kere kaydettiniz. Oturun dinleyin. Bak, gerçekten kendi sözlerin ilgini çekiyor ya çekmiyor mu? Bunu bir arkadaşına ver. Bakalım sonuna kadar dinleyip dinlemeyecek mi? Çekim yasasını ses tonunuzla uygulayabilmeniz çok önemlidir ve bu olur. Eminim bu tekniği var ve toplantılarda tek tek sizin üzerinde çalışmaya çalışıyorum. Sizi dinleyip sorunlarınızı çözeceğim. Bir nokta ölçümü yapın. Orada ve üzerinde uygulanacaktır ki onu o anda öğrenebilirsiniz ve bilinçaltı alanınızda uygulayabilirsiniz. Sonsuza kadar o hafızada kalır ve sizin için normal hale gelir. Bir sonraki çok önemli konu ise özgüven ve öz saygının artırılması meselesidir. Benlik saygısı sizin kendinizle ilgili sahip olduğunuza inandığınız şeydir. Kendine güven, başkalarının da sizin hakkınızda sahip olduğu inançtır. Yani önce kendinize olan saygınız çok önemlidir. Sonra kendinize olan güveniniz çok önemli hale gelir. Ve çünkü bu kendinize olan güveniniz çok önemlidir. Güven ve öz saygınızın artmasını sağlayın lütfen. Toplantılara katılın. Her gün sabah saat 10'dan gece 12'ye kadar iş toplantılar yapılır. Gelin, konuşun ve imajınızı gösterin. Kendinizi gösterin. Birçok kişi özgüveninizi artırmak için ne yaptığınız diye soruyor. Gelin ve bu egzersizlerle konuşun farklı gruplarda. Sevdiklerinizin özgüveni başka, özgüven başka şeydir. Benlik saygısı ne anlamına geliyor? Kendime dair sahip olduğum bilgilerin bir parça anlamına geldiğini vurguluyorum. Öğretmeniniz çok iyi. Bu sizin bilginize ve benimle ilgili standartlarınıza detaylı olarak benim tanımınızdır. Ama benim öz farkındalığım var. Yani bir düzeyde kulağım var. Anlayışım var. Kendimden tanımım var. Ve kendimi sizin beni tanıtmak istediğinizden daha iyi tanıyorum. Doğru. Sizin açınızdan bana bir puan verin dersem bir rakam var. Doğru mu? Ve numaramın ne olduğunu kendim biliyorum. Sevdiği herkesin kendisi hakkında bilgisi vardır. Bir özgüvenleri vardır. Bu nedenle öncelikle özgüveninizi artırmaya çalışın. Ve insanlar her zaman sizin kadar değil. Kendi akılları kadar bilgisine de bakarlar. Bu dünyanın bilgisine sahipsiniz. Siz bu dünyadan bu kadar büyük bir ilimiyle bilgi edindiniz. Ancak bunları bilmek bu dünyanın varlığının gerçeği anlamına gelmez. Ancak kendi anlayışınızla eşdeğerdir. Yani bu dünyayı anladığım kadarını anlıyorum. Ne kadar çok şeyi Allah'ın elçilerinden, ne kadar popüler olduklarını, ne kadar bilgili olduklarını anladım. Bu her bireyin anlayışına dayanmaktadır. Ancak gerçek varoluş bu anlayışların ötesinde bir şeydir. Aslında var. Bu yüzden onların kendiniz hakkındaki bilgilerini artırmaya çalışın. O saygınız artacak ve özgüveninizde harika şeyler gerçekleşecek. Beşinci konu, marjinallardan uzak durma tartışmasıdır. İster telefonda, ister yüz yüze konuşuyor olun. Hatta mesajlaşıyor olun. Kenarlardan uzak durun, kalın. Yani senaryonun ne olduğunu net bir şekilde tanımlayın. Metin nedir ve ona göre konuşun. Müzakereler sırasında kendinizi kaptırmayın ve hikayeler anlatmayın. Bunun senaryonuzla ve hedefinizle hiçbir ilgisi yok. Ve görüyoruz ki başarısız insanların hayatı istediğiniz kadar bu kenar boşluklarıyla dolu maalesef. Dün bunu teyzem söyledi. Dün kuzenim ne dedi? Halam neden bunu söyledi? Kuzenim neden bize böyle baktı? Peki bunların hepsi kenar konusudur. Net hedef nedir? O zaman onu konuşalım. Amacımız nedir? Gereksiz konuların kenar kısımları, lütfen bunlardan uzak durun. Bunlar senin hayatının zehridir. Vurguluyorum, bu yüzden dikkatli olun. Lütfen engelleri tahmin edin. 6. madde, kendiniz için engelleri yazın. Demek oluyor ki müzakerede bazı engeller çıkması muhtemel. Bazı sorular sorulacak ve benim kaldıramayacağım sorular sorulacak. Bunu tahmin edin, yazın, pratik yapın, çözüm bulun, cevabı bulun. Herhangi bir cevap değil, doğru cevabı bulun. Anlamaların oluşturunu ve bu anlamaları geçmediğinizi ve kişinin size ödeme yapmadığını görüyorsanız, müşterinin sizden alışveriş yapmaması gerekiyor. Ortada bir engel var ve siz o engele takılıp kaldınız demektir. Cevap verdiğimi söyleme. Cevap verdiniz ama karşı taraf kabul etmedi. Dolayısıyla o kişinin bariyeri geçilmemiştir. Bunu defalarca vurguluyorum ve burada bir kez daha hatırlıyorum ki müşteriniz için iletişim görüşmesi yapmak o kişi iş gezisinde eşlik etmek gibidir. Yani müşterinin elini sizin elinize koyması ve size beni götürmenizi söylemesi gerekir. Bu yolculukta, bu gezinin yokuş aşağı bir eğimi vardır. Bir dağ düşünün, sonra rehbersiniz diyeceğim. Haydi gidelim, burası yüksek bir dağ diyorsunuz. Sen bana bu dağı göster, ayağa kalksan zor olmayacak derim. Bunu söyledin ama ben seninle gelmeyeceğim. Ben gelmedim, sen gelmedin. Ne demek? Bu yolculukta kendinize eşlik edemediniz. Ve şimdi ben bir müşteri olarak hayır diyorum. Bu yokuştan aşağı inelim. Yokuş yukarı çıkmayacağız. Seni yanıma aldım. Aslında müşteri başarılı oldu. Müşteri kimdi? İlişki içinde olduğumuz biri. İletişim kurduğunuz her şeyi bir şekilde müşterinizdir. Öyleyse müşterinin, tüketicinin, alıcının, ailesinin, ebeveynleriyle nasıl pazarlık yapacağınızı öğrenin. Bunlar sizin müşterileriniz. Ona söylemene gerek yok baba. Sen benim müvekkilimsin. Buna dikkat et. Babanıza ürün gibi bakmayın. Ailenize bakmayın. Ama bilin ki iletişim halinde olduğumuz bu ileri gelenlerin hepsi bir bakıma bizim müşterimizdir. Nasıl ki müşteriyle ilgilenip ona olan sevgimizi ifade etmemiz gerekiyorsa ailemize ve çevremizdeki insanlara da aynısını, hatta daha fazlasını göstermeliyiz. Müşteri ne kadar değerliyse ona o kadar önem vermeliyiz. Peki, 7. tartışma konusunun bir sonraki konusu, ortak ilgili alanlarınızın ortak noktalarını tespit edip bulabilmeli ve ona göre konuşabilmelisiniz. Hangi konularla ilgili olarak konuşursanız ilginizi çekersiniz. Seninle konuşuyor mu? İlişki devam ediyor. O noktalarda ortak noktanız var mı? Çıkarlarınızı sağlayıp sağlanmadığına bakın. Kötüyse konuşun. Örneğin iki kadının oturup tırnak implantı hakkında konuşması normaldir. Çünkü her ikisi de buna da kendi çıkarlarını görmektedir. Fakat bir erkek bir faydasını görmediğini için başka bir erkekle tırnak ekimi konusunu konuşmaz. İki adam tartışıyor. Biri pimponu seviyor, diğeri futbolu seviyor. güreşi seven bir başkası. Bu üç kişi bir konuyu hiç konuşmuyor. Çünkü çıkarları bu konuyla hiç alakalı değil. Bu nedenle bir araya geldiklerinde üçü de efendim neler oluyor? Orada havalar nasıl diyorlar. Çünkü üçü de havayla çok ilgileniyor gibi görünüyorlar. Ne zaman birbirleriyle konuşsalar hava nasıl? Bu yüzden bu konuya dikkat edin ve daha fazla düşünerek hikayenin derinliklerine inin. Bakın ortak ilgi alanlarınız neler? Allah'a şükür kadınlar öyle bir zihinsel güce sahip ki sanki Allah onlara yaratılıştan vermiş. Yani ilgi alanlarının ne olduğunu hızla keşfederler. İlk dakika 10 adamı bir araya getirirsek ikinci dakikadan itibaren ne olur? Üçüncü dakikada yine ne var? Yani hepsi birbirleriyle sadece ne var konuşuyor. Aynı kadınlar o kadar çok konuşuyor ki birbirleriyle konuşmayı bırakmıyorlar. Bakın 10 saat boyunca söyleyecek o kadar çok şey var ki biz de şaşıyoruz. Bu sözler nereden çıktı? Bütün bu konuşmalar nereden geliyor? Bu onların varoluşunun, sevdiklerinin, beyninin doğasında var. Daha önce bilinç altında sol beyinli olmaktan ve sağ beyinli olmaktan bahsetmiştim. Görmeyen arkadaşlar gidip o videoyu izlesinler. Video 110 dakika uzunluğunda bunu anlatmak için bulun. 8. konu ise birkaç işi aynı anda yapmamak. Bazen karşı tarafın aynı anda yemek yediğini ve konuştuğunu görüyorum. Müşteriyle film izleyerek ya da kitap okuyarak bir şeyler daha yapıyor. Hatta kadınların aynı anda birinden fazla işi yapmakta usta olduklarını görüyoruz. Çocukları burada oynuyor. Onlar çocuklarıyla ilgileniyor. Ben de televizyon izliyorum. Dikiş makinesi de elinin altında çok güzel duruyor. Bir yandan da cep telefonuyla çalışıyor. Müşteri kimdir? Gerçekte iletişim kurduğu kişiyle konuşur. Çoklu görev iş görüşmelerinde iyi değildir. Para isterseniz orada amacınız olduğumuz için hedefimiz yok ve zaman kaybı olduğu için orada hal edemeyiz. Ancak o kişiden para almak istediğinizde bu özel bir hikayeye dönüşür. Özellikle iş dünyasında büyük para. Bu nedenle tamamen konsantre olmalısınız. Odaklanmak derken tam olarak neyi kastediyorum? Yaptığımız deneye göre çoğu insanın odaklanmadığını kanıtladım. Odaklanma hakkında ne demek istediğimi anlatmak için lütfen bakın. 9. nokta enerji meselesidir. Kelimelerdeki enerji çok önemlidir. Enerji ne yaratılır ne de yok edilir. Ancak bir durumdan diğerine dönüşür. Bu nedenle sizden ricam para almak için enerji almak için enerjinizi göndermenizdir. Beyler, enerji ne yaratılır ne de yok edilir. Aksine bir durumdan diğerine değişir. İfadenize enerji verin. Sözlü enerji ve maddi enerji alın ki bu da parayla aynıdır. Bir durumdan diğerine değişti. Kelimeler paraya dönüşür. Konuşmayı ve para almayı öğrenin. Bu önemli. Enerjik olmak için toplantılarda pratik yapın. Toplantının ortasında insanların neleri devraldığını görün. Hepsi konuşuyor. O yüzden onlardan öğrenin. Onlar gibi olmaya çalışıyorsun. 10. konu kendinizi müşterinin yerine koymaktır. O halde 10. konuyu yazın. Kendimizi müşterinin yerine koyayım. Bakalım o konuşurken hoşunuza gidiyor mu? O kişinin konuşması çok hoş.
Şimdi aynı şeyleri kendiniz yapmaya çalışın ve kendinizi müşterinin yerine koyun. Konuşmalarınızdan keyif alıyor musunuz? Bu yüzden kendi sesinizi kaydetmeyi. Müşterilerle olan konuşmalarınızı kaydedip tekrar dinlemeyi önemsiyorum. Yani kendinizi bir müşterinin yerine koyarsanız ve bu isim ve özelliklere sahip bir kişi sizinle konuşsa gerçekten para öder misiniz? Bir dosyada kendinize karşı dürüst olmaktan bahsetmiştim. Gerçekten parasını kendine verirsen kendinden alırsın. %100 başarılı olursun diyeceğim. Yani kendinize güvenmediğiniz bir şeye güvenmiyorsanız, paranız varsa kendinizden duyduğunuz bir diyalogla ödeme yapmayacaksınız. Emin olun, müvekkilim ödememelidir. Ve bir sonraki konu uzmanlıkların sergilenmesi. Müşterilerin, rakiplerinin ürünlerine kıyasla uzmanlık özgeçmiş beceri. Müzakere esnasında bunu görebilmelisiniz. 12. konu soru-cevap tartışmasıdır. Doğru cevaplı soruları birkaç bölüm kaydettim ve podcastlerin ilk sezonunda açık uçlu, kapalı uçlu, keşfedici giriş niteliğinde profesyonel soru sorma tekniklerini öğrettim. Umarım bu noktaları uygularsınız. Satışta asıl kısım sorular ve cevaplardır. Yani soru sormayı ve cevaplamayı bilmiyorsanız satış kesinlikle gerçekleşmez. 13. şey konuşmanın süresini yönetmektir. Kaç dakika konuşmalıyız? İlk arama kaç dakika sürdü? İkinci arama kaç dakika sürdü? Bize para vermek için bir kişiyle 0'dan 100'e kadar yapılacak bir pazarlığın birkaç gün içinde birkaç dakika tartışılması gerekir. Bu çok önemli. Dünyanın güneş etrafında dönmesi önemli mi? Dünyanın kendi etrafında dönmesi önemli mi? Zaman yaratan bu rotasyonların hareket miktarı satışlarınızda önemlidir. Yani o 10 gün boyunca bir müşteriyle iletişim halinde olduğumu söylüyorsunuz. Peki o zaman param olduğunu söyleyeceğim. Peki bundan ne gibi bir sonuç çıkarabilir ustad? İlişki içinde olduğu 10 gün boyunca günde kaç dakika bir soru soracağım mesela. İlişki yaşadığım 10 gün boyunca her gün 10 dakika konuştuğumu söylüyor. 10 ile 10 dakika 100 dakikaya eşittir. Yani 2 saatten az. Eğer bu 100 dakika boyunca gelseydiniz bir günde 2 saat hatta 120 dakika konuşmuş olurdunuz. Garanti ederim ki müşteri sizden alışveriş yapmazdı. Zaman bunu başardı. Yani 10 gün 10 dakika müşterinin size güvenmesini sağladı. Bu yüzden zamanın geçmesine izin vermelisiniz. Bu yüzden tek bir müşteriyle 2 saat, 3 saat, 4 saatiniz boşa harcamayın. Her müşteri için 10 dakika ve bir çeyrek profesyonel bir pazarlıksa telefonda yarım saat harcamanız gerekir. Peki hala konuşuyoruz. Bir saat daha devam edelim mi? Hayır. Yarın ikinci yarım saatte gideceğiz. Bugün yarım saat yeter. Arkasında bu bölümde bahsetmeyeceğim sıralar var. O yüzden yeter diyorum. Buradaki çözüm kabul edin ve uygulayın. Gelelim son tartışmanın 14. konusuna. Bütün bunları söyledikten sonra karşımızda dikkat diye bir kavram var. Dikkat, dikkat, dikkat. Müşterinin ilginize ihtiyacı var. 2 saat boyunca konuşmak ona daha fazla dikkat etmeniz anlamına geliyor. Çok fazla şey söyleyemem. Halka açık dosyalarda çok fazla şey söyleyemem. Biriyle 4 saat konuştuysanız onunla çok ilgilendiğiniz anlamına gelir. Onun farklı bir düşünceye sahip olacağı anlamına gelmez. Yorumunu lütfen görmeyin. Sen saygınsın ve bana çok ilgi gösterdin demiyor. Aklında başka fikirler var. Bazen oluyor bu. Öğrencime söylüyorum. Size de söylüyorum. Bu böyledir. Bir insanı seviyorsunuz, sonra bana niye vurdu diyorsunuz. Onun için çok iyilik yaptım. Bütün insanlar bilge değildir ve altının değerini yalnızca kuyumcular bilir. Bu hikayeyi duyduğunuzda hikayenin bir tarafından sınırları aşan sevginin cahilleri kötü düşünmeye sevk ettiği duyacaksınız. Bana ihanet edeceğini, beni suçlayacağını, iftira atacağını, benden alışveriş yapmayacağını bildiğim halde kime zamanım var diye bu ikisini bir araya getirmezsin. Ben de bir taraftan duydum ki iyilik yapmayalım ve Allah'ın izniyle geçmimi başka bir yere verene kadar ikimizi idare etmenin senin için zor olduğunu biliyorum. Hakkını veriyorum ama gerçekten bununla nasıl başa çıkacağını öğreneceksin. Ve bir bölümde zamanında ve onu yöntemekten bahsetmiştik. Lütfen gidip bu dosyaları tekrar dinleyin. Dikkatin kendine has bir hikayesi var bugüne kadar. Dikkatin hikayesini sizlere tam olarak açmadım. Allah'ın izniyle eğer ayrılırsa başka bir dosyada sizlere anlatacağım. Sizleri seviyorum. Diğer eğitimlerimizi Allah'a bırakıyorum. İyi günler.